Ayrım 28.
Hayır, şuraları da oku bakalım. El yeniden uzanıp sayfalara dokunuyor, yine yeni satırlar beliriyor elin altında ve Vera Pavlovna yine hiç istemeden bu yeni satırları okumaya başlıyor. Bu yılın başından, özellikle de bahar sonundan bu yana geçen süre, eskiden öğrenciler geldiğinde neşelenirdim ama yalnızca neşelenirdim. Şimdi ise sık sık şöyle düşünüyorum. Bunlar çocukça oyunlar ve bu çocukça oyunlar beni herhalde uzunca bir zaman eğlendirecek. Hatta artık iyice kocayıp da bu oyunlara katılacak halim kalmadığı zaman bile çocukluğumu anımsatan bu oyunları izlemek bana zevk verecek. İyi ama ben bu öğrencilere şimdiden küçük kardeşlerim gibi bakıyorum. Öte yandan ciddi düşüncelerden, yoğun çalışmalardan sonra dinlenmek istediğimde her zaman ille de gençlerle gülüp oynayan Vera Pavlovna'yım. Arada bir Veroçka olmak, gülüp oynamak güzel bir şey, eğlendirici de. Ama bu sürekli böyle olmaz ki. Vera Pavlovna bazen de Vera Pavlovna olarak kalacağı bir eğlence istiyor. Bu eğlence ise ancak insanın yaşıtları arasında olabilir. Geriye doğru birkaç sayfa çevir. Önümüzdeki günlerde bir konfeksiyon atölyesi açıyorum. Bunun için sipariş almaya Julie'ye gittim. Benden sonra bir tanem de geldi Julie'nin evine. Julie bizi yemeğe alakoydu, şampanya çıkardı, bana da iki bardak içirdi. Julie ile şarkı söylemeye, bağırmaya, koşup oynamaya başladık. Çok neşeliydik. Bir tanemse bize bakıyor ve gülüyordu. ''Bitti mi sanıyorsun?'' diyor konuk ve yine elinin altında yeni satırlar beliriyor ve Vera Pavlovna'nın gözü hiç istemediği halde bu yeni satırlara kayıyor. Bir tanem yalnızca bakıyor ve gülüyordu. Ne olurdu sanki o da katılsaydı bizim neşemize? Hepimiz daha da neşelenmiş olurduk. Ayıp mıydı kendisinin de bizim neşemize katılması, yoksa böyle bir şeyi beceremez miydi? Hayır, ne onun neşemize katılmayı becerememesi ne de ayıp söz konusu burada. Onun huyu böyle. Yapılanı engellemez, kabul eder ve sevinir. Hepsi bu. İleri doğru bir sayfa çevir. Bugün bir tanemle evlendik. Evleneli ilk kez bizimkilere gittik. Evlenmeden önce beni ezen, boğan bu hayatı görmek bana çok zor geldi. Bir tanem benim. Ne iğrenç bir yaşamın içinden çekip çıkardı beni. Gece korkunç bir düş gördüm. Sözde annem gönül borcu nedir bilmediğim için bana sitem edip duruyor ve gerçekleri açıklıyordu. Ama bu gerçeklerden nasıl korkmuşsam artık inlemeye başlamışım. İçeriden bir tanem inlemelerimi duyup odama girmiş ama bu sırada ben artık şarkı söylüyormuşum. Çünkü annemden sonra benim güzeller güzeli bacım gelip beni teselli etmişti. Bir tanem oda hizmetçinmişim gibi sana yardım edeyim dedi. Öyle utandım ki. Ama o çok ağırbaşlıydı, beni yalnızca omuzlarımdan öptü. Hepsi bu kadar mı sanıyorsun? Hayır, beni aldatamazsın, okumaya devam et. Konuğun elinin altında yeni bir satır daha beliriyor ve Vera Pavlovna hiç istememesine karşın bu satırı da okuyor. Doğrusu bu kadarı da artık insanın gücüne gidiyor. Birkaç sayfa daha çevir. Bugün Novi Most'ta dostum D ile buluştuk. Yanında mürebbi olarak çalışmayı düşündüğüm kadınla konuşuyor dostum. Ama sonuç olumsuz. Bu yüzden dostum D ile birlikte yıkılmış olarak döndük eve. Ben hemen odama çekildim. Şu anda yaşadığım gibi yaşamaktansa ölmek daha iyi diye düşünüyordum ki yemekte dostum hiç beklemediğim bir anda Vera Pavlovna benim nişanlım ve sizin müstakbel eşiniz şerefine kaldıralım kadehlerimizi demesin mi? Demek kurtuluyordum. Bu ani kurtuluşun sevinci öyle büyük oldu ki az kalsın kendimi tutamayacak ve herkesin gözü önünde ağlayacaktım. Yemekten sonra dostum D ile bundan sonraki yaşamımızın nasıl olacağı konusunda uzun uzun konuştuk. Ah, onu ne çok seviyorum. Beni bodrumumdan kurtarıyor. Hepsini okusana. Hepsini okudum. Öyle mi? Bir daha bak bakalım. Ve yeniden konuğun elinin altında yeni satırlar. Vera Pavlovna korku içinde, hayır okumak istemiyorum diyor. Bu yeni satırlarda neler yazılı olduğunu bilmiyor daha ama yine de korkuyor. Emrime karşı gelemezsin, hadi oku. Vera Pavlovna okuyor. Yoksa onu beni bodrumdan kurtardığı için mi seviyorum? Sevgim ona değil de bodrumdan kurtuluşuma mı? Başa dön, ilk sayfayı oku. D ile ilk kez bugün doğum günümde konuştum ve onu sevmeye başladığımı hissettim. Daha önce hiç kimseden duymadığım güzel, umut verici şeyler söyledi bana. Acınacak her şeye acıyor, yardım edilecek herkese yardım ediyor. İnsanlar için mutluluğun mümkün olduğuna nasıl da inanıyor. Acının, kederin sonsuz olmadığına, yepyeni, aydınlık bir hayatın hızla yaklaşmakta olduğuna nasıl da inanıyor. Bu inancı onun gibi okumuş, ciddi bir insandan duymak içimi nasıl da ferahlattı. Çünkü o bu sözleriyle benim düşüncelerimi doğrulamış oluyordu. Bizim kadınların ezilmişliğinden söz ederken nasıl da sevgi doluydu. Her kadın sever onun gibi bir insanı. Ne kadar akıllı, soylu, iyi yürekli bir insan. Pekala, şimdi yeniden son sayfayı aç. Ama bu sayfayı okumuştum. Hayır, bu daha son sayfa değil. Bir yaprak daha çevir. Ama burada hiçbir şey yazılı değil. Oku dedim sana. Görmüyor musun ne çok şey yazılı o boş dediğin sayfada? Ve yine bir dokunuşta ortaya çıkan yeni satırlar. Vera Pavlovna'nın yüreği sıkışacak gibi oluyor. Okumak istemiyorum, okuyamam. Emrediyorum sana, okumak zorundasın. Okuyamam ve okumak da istemiyorum. Öyleyse ben okuyorum senin burada yazdıklarını. Dinle. O soylu bir insan, benim de kurtarıcım. Ama soyluluk insanda saygı, güven, işbirliği, dostluk gibi duygular uyandırıyor. Kurtarıcının aldığı ödülse gönül borcu ve kendine duyulan bağlılık oluyor. Hepsi bu. O belki benden daha ateşli bir yapıya sahip. Kanı kaynadığı zaman okşayışları nasıl da yakıcı oluyor. Ama benim gereksinim duyduğum şey daha başka. Sessiz uzun okşayışlar. Fırtınasız dingin bir sevecenlikle tatlı düşlere dalmak. Benim arzuladığım şeyin bu olduğunu biliyor mu acaba? Öz yapılarımız, huylarımız, arzularımız birbirine uyuyor mu? Biliyorum benim için canını vermeye hazırdır. Ben de onun için veririm canımı. Ama bu yeter mi? O benim hakkımdaki düşünceleriyle mi yaşıyor? Ve ben onun hakkındaki düşüncelerimle mi yaşıyorum? Bana gerekli olan bir aşkla mı seviyorum onu? Ben eskiden bu sessiz, sakin, sevecen duyguya gereksinim duymuyordum. Hayır, ona duyduğum şey kesinlikle... Vera Pavlovna öfkeyle defteri kapıp fırlatıyor. Hayır, daha fazla dinlemek istemiyorum. Pis, kötü yürekli. Neden geldim buraya? Seni çağırmadım. Çekil git. Konuk belli belirsiz gülümsüyor. Sevecen bir gülümseme bu. Sevmiyorsun onu sen. Bütün bunları sen kendi elinle yazmışsın. Lanet olsun sana. Vera Pavlovna bu haykırışla uyanıyor... Ve gördüğünün yalnızca bir düş olduğunu bile anlamadan, uyandığını ve düşün artık bittiğini bile fark etmeden yatağından fırlıyor ve kendini odasından dışarı atıyor. Bir tanem, kucakla beni, koru beni. Korkunç bir düş gördüm. Kocasına sımsıkı sokuluyor. Canım bir tanem, okşa beni, sev, koru beni. Veroçka ne oldu? Kucaklıyor kocası kendisini. Tir tir titriyorsun. Öpüyor. Gözlerin ıslak, alnın soğuk, terlemişsin. Soğuk taşlara çıplak ayaklarınla basmışsın. Ah canım benim, öpeyim de ısınsın minicik ayakların. Öp canım, okşa beni, kurtar beni. İğrenç bir düş gördüm. Sözde seni sevmiyormuşum. Canım benim, söyle bakalım. Beni değil de ya kimi seviyormuşsun? Hayır, saçma, gülünç bir düş bu. Ben seni seviyorum canım, yalnız. Okşa beni, öp beni. Ben seni seviyorum, seni sevmek istiyorum. Sımsıkı sarılıyor kocasına, bütün bedeniyle iyice sokuluyor ve onun okşamalarıyla yatışarak, onu öperek sessiz, sakin bir uykuya dalıyor. 20. Dimitri Sergeyiç'in o sabah karısını çay içmeye çağırması söz konusu olamaz. Çünkü karısı kendisine sımsıkı sokulmuş yanında yatmaktadır. Dimitri Sergeyiç karısına bakıyor ve düşünüyor. Onu böylesine korkutan şey ne? Neyin nesi bu gördüğü düş? Veroçkam hiç kalkma, çayı buraya getireceğim. Her şeyi ayağına getireceğim minik dostum. Yüzünü bile burada kalkmadan yıkayacaksın. Evet, kalkmayayım, biraz daha uzanayım. Burada çok iyiyim. Ne kadar akıllısın bir tanem. Her şeyi nasıl da incelikle düşünürsün. Seni seviyorum canım. İşte yüzümü yıkadım. Hadi şimdi çayı getir ya da hayır, daha önce kucakla beni. Vera Pavlovna bu kucaklaşmaya hiç son vermek istemiyor. Ah bir tanem, bu yaptığım çok gülünç bir şey. Doğruca sana koştum. Maşa ne düşünecek kim bilir. Ne olursun senin odanda uyandığımı gizleyelim ondan. Hadi giysilerimi getir de giyineyim. Okşa beni bir tanem, okşa beni, sev beni. Ben seni sevmek istiyorum. Bana sevgi gerek. Seni hiçbir zaman sevmediğim kadar seveceğim canım. Vera Pavlovna'nın odası artık boş. Çünkü Vera Pavlovna Maşa'dan gizlemeden kocasının odasına taşındı. Canım benim, bir tanem. Nasıl da seveceksin. Ve ben nasıl oldu da seni sevmediğimi düşünebildim. Gülünç bir şey bu, çok gülünç. Veroçka canım benim, artık yatıştın. Önceki gün düşünde neler gördüğünü anlatsana bana. Ah saçma şeyler, söylediğim gibi sözde beni okşamıyormuşsun. Ama şimdi iyiyim canım. Daha önce de seninle niye böyle yaşamıyorduk sanki? O zaman bu iğrenç düşü de görmezdim. Korkunç iğrenç bir düştü bu. Hatırlamak bile istemiyorum. Ama bu düş olmasaydı seninle şimdiki gibi yaşıyor olmazdık. Doğru, bu kötü kadına teşekkür borçluyum. Ama hayır, kötü bir kadın değil o. O dediğin de kim? Şu eski güzeller güzelinden başka bir arkadaşın daha mı var şimdi? Evet, bu da yenisi. Sesi Bozio'nunkinden daha büyüleyici bir kadın ziyaretime geldi. Hele elleri, ellerinin güzelliğini anlatamam sana. Yalnızca ellerini görebildim. Çünkü kendisi perdenin arkasına gizleniyordu. Evet, düşümde yatağımın çevresinde bir perde vardı ve konuğum bu perdenin ardına gizleniyordu. Ama elleri öyle büyüleyiciydi ki bir tanem. Aşkı şakıdı bana, aşkın ne olduğunu öğretti. Böylece ben aşkın gerçeğini daha yeni anladım sevgilim. Meğer ne aptalmışım, küçük bir kız çocuğu gibi. Sevgilim, meleğim benim, her şeyin bir sırası var. Seninle daha önce yaşadığımız da aşktı, şimdi yaşadığımız da. Kimilerine bunlardan biri gereklidir, kimilerine ötekisi. Sen eskiden şu önceki yaşadığımız aşkla yetiniyordun, şimdi ötekini gereksiniyorsun. Çünkü sevgilim artık bir kadın oldun. Daha önce gereksinmediğin şey, şimdi senin için gereksinim oldu. 2 hafta geçiyor. Vera Pavlovna'nın keyfine diyecek yok. Ancak kocası evde olmadığı ya da odasında çalıştığı zamanlar kendi odasına geçiyor. Hatta kocası odasında çalışırken de onun odasında oluyor. Ancak kocasının işinin yoğun bir dikkati gerektirdiğini anladığı anlarda yalnız bırakıyor onu. Böyle durumlarda hiç insan rahatsız edilir mi? Ama sürekli olarak yoğun dikkat isteyen işler kimse de fazla değildir. Bilimsel çalışmaların bile büyük bölümü mekanik bir takım işleri gerektirir. Bu bakımdan Lopuhov'un çalışma odasında geçen zamanının 1/4'ünde zaman zaman birbirlerini öpüyorlar, okşuyorlar. Yalnız bu iş için küçük bir buluş gerekti. Vera Pavlovna'ya da bir divan satın alındı, kocasınınkinden biraz ufak bir divan. Ve işte Vera Pavlovna yemekten sonra kendi divanına uzanıp dinleniyor, kocası ise onun divanının hemen yanında oturup minnacık karısına bakmaya doyamıyor. Bir tanem, ellerimi öpüyorsun gene, biliyorsun sevmiyorum bunu. Öyle mi? Ah unutmuşum elini öptüğümde seni incittiğimi. Ama ne yapalım, incitmeye devam edeceğim. Bir tanem, beni ikinci kez kurtardığını biliyor musun? İlkinde kötü insanlardan kurtarmıştın, bu kez ise beni kendimden kurtardın. Okşa beni canım, okşa beni bir tanem. 1 ay geçiyor. Vera Pavlovna öğleden sonra kocasıyla ortak odalarında, yani kocasının çalışma odasında bulunan küçük yumuşacık divanına uzanıp dinleniyor. Kocasının divanın ucuna iliştiğini görünce ona sarılıyor, başını göğsüne yaslıyor. Ama nedense düşüncelidir Vera Pavlovna. Kocası kendisini öpüyor ama o yine düşüncelidir, hatta dokunsan ağlayacaktır. Veroçkam canım, niye düşüncelisin? Vera Pavlovna karşılık vermiyor, sessizce ağlıyor. Hayır, ağlamıyor, işte gözyaşlarını sildi. Hayır, okşama artık beni canım, yeter. Her şey için teşekkür ederim sana. Sevecenlik, iştenlik dolu bakışlarla bakıyor kocasına. Bana karşı öyle iyisin ki, teşekkür ederim sana. İyi mi Veroçka? Nasıl iyiyim yani? Ne demek bu iyi? İyisin bir tanem, sen iyi bir insansın. 2 gün geçiyor. Vera Pavlovna öğleden sonra yine uzanmış dinleniyor. Hayır, dinlenmiyor, yalnızca uzanmış düşünüyor. Ve bu kez kocasının çalışma odasında değil, kendi odasında, kendi yatağında. Kocası da onun yanında oturuyor. Onu kucaklamıştır. Ama Lopuhov da düşüncelidir. Evet, bu o değil, başka bir şey ve bende o şey eksik. Lopuhov böyle düşünüyor. O ne kadar iyi ve ben ne kadar nankörüm. Vera Pavlovna da böyle düşünüyor. Karı koca bunları düşünüyorlar işte. Canım, hadi odana git, çalış ya da dinlen biraz. Olabildiğince yalın, üzgün olmayan bir sesle söylemek istiyor bunları Vera Pavlovna ve söylemeyi başarıyor da. Neden kovuyorsun beni Veroçka? Ben burada da iyiyim. O da bunları yalın, neşeli bir havayla söylemek istiyor ve söylemeyi başarıyor. Hayır, git bir tanem. Benim için öyle çok şey yapıyorsun ki git dinlen biraz. Kocası onu öpüyor, o da düşündüklerini unutuyor ve yine rahat soluk almaya başlıyor. Sağ ol bir tanem diyor. Kirsanov ise alabildiğine mutludur. Savaş bu kez gerçekten zorlu olmuştu ama buna karşılık verdiği iç huzuru da aynı ölçüde büyüktü. Üstelik bu huzur savaşın bitmesiyle bitecek bir şey de değildi. Yaşadığı sürece Kirsanov'un yüreğini ısıtıp duracaktı. Dürüst davranmıştı Kirsanov. Evet, ikisinin yakınlaşmasını sağlamış, böylece de gerçekten dürüst davranmıştı. Divanına uzanmış sigara tüttürüyor Kirsanov ve düşünüyor. Namuslu ol, yani hesaplı. Hesapta hep toplamı gözet ve toplamın, yani bütünün, parçalardan daha büyük olduğunu hiç unutma. Burada toplam senin yapın, kişiliğindir. Dolayısıyla senin kişiliğin tek tek şu ya da bu hevesinden daha güçlü, daha önemlidir. Bu bakımdan eğer bir gün aralarında bir çelişki, bir çatışma çıkarsa, bir bütün olan kişiliğini bütün münferit heveslerinden, tutkularından üstün tutmalısın. İnsan doğasıyla ilgili pek çok şeyin düğümü buradadır ve buna kısaca dürüst olmak denir. Dürüst oldun mu gerisi kolay. İşte sana bir tek kural. Üstelik hiç de bilgece olmayan yalın mı yalın bir kural. Neredeyse tüm bilimlerin, hayatta mutlu olmayı formüle eden tüm yasaların sonucu olan bir kural. Bu yalın kuralı anlayabilecek bir kafayla dünyaya gelmiş olanlara ne mutlu. Bu yönden sanırım ben de bu mutlu insanlardanım. Elbette ben pek çok şeyi yapımdan, kişiliğimden çok gelişmeye borçluyum. Ama bu kural zamanla, sağlanan gelişmelerle, eğitimin ve tüm hayatın insanları benimseteceği bir ahlak olacak, sıradan, yalın bir kural olacak. O zaman dünyada yaşamak çok kolay olacak. Herkes benim şu anda duyduğum sonsuz iç huzuru duyacak. Evet, huzurluyum. Ama onlara bir uğramam gerek. 3 haftadır semtlerine uğramadım. Benim için pek zevkli olmasa da onlara şöyle bir uğrayıp hal hatır sormanın zamanı geldi. Onları görmek için yanıyor tutuşuyor da değilim. Ama artık zamanıdır. Bugünlerde şöyle yarım saatliğine bir uğrayayım. Yoksa bir ay daha ertelesem mi? Tabii, neden olmasın? Geri çekilmemi büyük bir başarıyla gerçekleştirdim. Yapacağım bütün manevraları yaptım. Gözlerinden uzaklaştım. Kendilerine 3 haftadır mı 3 aydır mı uğramadığımı fark edemezler artık. Kendilerine karşı dürüst davrandığım insanları böyle uzaktan düşünmek ne güzel oluyor. Ve zaferden sonra böyle yan gelip yatmak. Lopuhov ise 2-3 gün geçmiştir ve yine öğleden sonra karısının odasına giriyor. Veroçkasını kucaklayıp kaldırıyor ve götürüp çalışma odasındaki küçük divanına yatırıyor. Burada dinlen dostum. Sonra da hayranlıkla seyrediyor karısını. Veroçka yüzünde hafif bir gülümseme uykuya dalıyor. O da oturup kitap okuyor. Ama Veroçka az sonra uyanıyor ve düşünmeye başlıyor. Odasının düzeni ilginç. En gerekli şeylerden başka bir şey yok. Ama yok, onun da bazı tutkuları var. İşte kendisine geçen yıl armağan ettiğim koca puro kutusu daha el sürülmemiş duruyor. Demek ki zamanını bekliyor bu kutu. Evet, onun tek tutkusu, tek lüksü bu, puro. Yok, bir başka lüksü daha var. İşte şu ihtiyarın portresi. Ne kadar soylu bir yüzü var ihtiyarın. Kin nedir bilmeyen ve insanın içine işleyen bakışlar. Dimitri onun bu resmini ele geçirebilmek için nasıl da uğraşmıştı. Owen'ın resmi hiç kimsede yoktu. Dipnot: Robert Owen, 1771-1858, İngiliz ütopist sosyalist. Dimitri 3 mektup yazmıştı Owen'ın resmiyle ilgili olarak. Mektup yazdıklarından 2 kişi ihtiyarı bulamamış, ancak 3.'sü bulmayı başarmıştı. O da bu harika resmi elde edinceye kadar ihtiyarın canını çıkarmışa benziyordu. Dimitri bu resimle birlikte kendi deyişiyle kutsal ihtiyardan bir de mektup alınca nasıl da sevinçten göklere uçmuştu. Yazdığı mektuplarda benden de söz etmiş olacak ki Owen mektubunda beni de övüyormuş. Ve işte son bir lüksü daha, benim portrem. İyi bir ressama resmimi yaptırabilmek için tam 6 ay para biriktirmişti. Ve resmim ortaya çıkana kadar o genç ressamla bir olup nasıl da eziyet etmişti bana. Odasını süsleyen bütün eşya bu iki portre. Benim odamdakiler gibi birkaç gravür ve tıpkı basım almak çok mu pahalıya mal olurdu sanki? Sonra benim odamda çiçekten geçilmezken onun odasında bir tek bile çiçek yok. Neden ben çiçeklere böylesine düşkünüm de o hiç ilgi duymuyor? O erkek, ben kadınım da ondan mı? Hiç böyle saçma şey olur mu? Yoksa bilimle uğraşan ciddi bir insan da ondan mı? Ama Kirsanov'un hem çiçekleri hem de gravür ve tıpkı basımları var ve o da bilimle uğraşan ciddi bir insan. Ve neden bana zaman ayırmak onu sıkıyor? Bana zaman ayırmanın onun için büyük çaba gerektirdiğini biliyorum. Hande ise zoraki ilgileniyor benimle. Bilimle uğraşan ciddi bir insan olduğu için mi böyle yapıyor? İyi ama Kirsanov da... Hayır hayır, iyi bir insan o. Benim için çok şey yaptı. Daha da pek çok şeyi seve seve yapmaya hazırdır. Beni onun sevdiği gibi kim sevebilir? Ben de onu seviyorum ve ben de onun için her şeyi yapmaya hazırım. Veroçka, canım dostum, sen galiba uyumuyorsun. Bir tanem, odanda niye hiç çiçek yok? Emret canım, hemen getirteyim, hemen yarın. Bunun güzel bir şey olacağını düşünecek zamanım olmadı. Aslında haklısın, çok güzel olurdu. Bir ricam daha olacak canım. Odana birkaç resim al. Ya da daha iyisi resimleri de çiçekleri de ben alayım sana. Bak işte o zaman bunlar benim için gerçekten çok değerli şeyler olurlar. Çiçeği de resmi de zaten severim ama senin aldıkların oldu mu daha da çok severim. Ama Veracığım, sen demin düşünceliydin. Gördüğün düşü düşünüyordun herhalde. Seni böylesine korkutan bu düşü bana biraz daha ayrıntılı anlatabilir misin? Bir tanem, demin onu düşünmüyordum. İnan o düşü hatırlamak bile kabus gibi geliyor bana. Ama Veracığım, düşünü bilmem belki benim için yararlı olabilir. Peki canım, madem istiyorsun anlatayım. Operaya gidemediğim için canım sıkılıyor. Sürekli olarak bozuyor sandığım bir kadın çıkıp geliyor. Ama kadın hep kendini benden gizliyor ve sözde benim bir günlüğüm varmış, benden günlüğümü okumamı istiyor. Günlüğümde yalnızca seninle birbirimizi nasıl sevdiğimiz yazılı. Ama kadın elini günlüğün sayfalarına dokunduruverdi mi, benim seni sevmediğimi anlatan yeni satırlar çıkıyor ortaya. Bağışla canım, düşünde başka bir şey görmedin mi? Hayır bir tanem, başka şeyler de görsem hiç sana söylemez miyim? Bunları sana uyanır uyanmaz da anlatmıştım, biliyorsun. Bu sözleri öylesine sevecenlikle, öylesine içten bir yalınlıkla söylemişti ki, Lopov'un yüreği ömrü boyunca unutamayacağı sonsuz bir hazın heyecanı ve sıcaklığıyla dolup taştı.